Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Nisan 2022 günlerden pazartesi. Yeni bir haftada birlikteyiz. Bugün Telegram üzerinden canlı yayınımız da başlıyor görüntülü olarak. Radyo frekansları üzerinden, Telegram üzerinden bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz diyelim. Epeydir Batı'nın karartması yüzünden YouTube yayınlarımız kesilmişti. Önce onun bilgisini vermek istiyorum. Gündem yüklü, hafta sonunda hem Ukrayna krizi nedeniyle sahada pek çok gelişme yaşandı. Hem uluslararası ilişkilere yankıları, ekonomiye, siyasete yankıları, mesajlar pek çok iki taraftan, Ukrayna tarafından, Rusya'dan, Batı'dan mevcut Rusya'ya yönelik kıskaç açıkça dile getiriliyor. Parçalanması ya da hükümetin ortadan kaldırılması şeklinde uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Diplomasi anlamında da yüklü bir gündem olduğunu belirteyim. Asya'ya da yankımaları var tabii ki bütün bu gelişmelerin. Geçen hafta aslında konuşmuştuk. Pakistan, Amerikan politikalarına aykırı tutum alan İmran Han devrildi. Soft darbeyle diyelim. Pakistan'da Amerika'nın zaten orduyla ilişkilerinin ne kadar derin olduğu tarihe mal olmuş bir gerçek. George W. Bush'un taş devrine çeviririz ifadeleri 11 Eylül'den sonra herkesin akıllarında. İmran Han'a öncesinde Amerikan elçiliğinden politikalarını değiştirmesi uyarısı içeren mektup yollanmış ve kendisi de çıkıp açıklamıştı. Amerika tarafından devrilmeye çalışıldığını söylemişti. Tabii bunun yöntemi soft darbe, güvensizlik oylaması oldu. Yerine Şahbaz Şerif başbakan olarak meclis tarafından atanmış durumda. Bugün bu krizin Asya'ya yankılarına bakacağız. Asya politikalarını Çin'i yakından izleyen gazeteci yazar arkadaşımız Gökün Göçmen'e bağlanıp orada nasıl değerlendiriliyor onu alacağız. Pakistan'daki gelişmelerle ilgili görüşlerini alacağız. Diğer gündem maddelerini de aktarmaya çalışacağım sizlere. Frekanslarımız karasal yayınlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nden bizi dinleyebilirsiniz. Twitter'dan paylaştım frekansları. Ayrıca Voice CDN üzerinden, Türkiye'nin her yerinden, internet üzerinden radyoyu dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki Telegram'dan dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını da kendi hesabım olan @jdak'tan paylaştım. Eğer tıklarsanız oradan da bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Ukrayna sahası Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu olarak andığı harekatı devam ediyor, müdahalesi devam ediyor. Komuta değişikliği haberleri de geldi. Güney Askeri Bölgesi Komutanı General Alexander Dvornikov'un Rus harekatının komutanlığına atandığı bilgisi verildi. Kramatorsk bölgesi tabii önemli, Ukrayna ordusunun yığıldığı Donbas'ın hemen batısında yer alan pek çok itibarlı askeri uzman bu operasyonun başından bu yana Rusya Federasyonu'nun Donbas'ın doğal sınırları ve Rusça konuşanların yaşadığı bölgeleri hedeflediği değerlendirmesi yapıyordu. Kramatorsk bu açıdan önemli. Geçen hafta Tochka-U füze sistemleriyle tren garında ki Ukrayna tarafından geldiği seri numaraları da ortaya konularak açıklanmıştı. Ancak tabii batıdaki enformasyon savaşı ne kadar görünür kıldı onu bilemiyorum. Ama seri numarasına kadar yayınladılar ve reddediyorlar Kramatorsk'ta sivilleri hedef alan bir saldırı olmadığını. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların yerlerini tek tek açıklıyor. Bunlar Ukrayna ordusunun demilitarizasyonu hedefiyle askeri unsurlar açıkladıkları 54 Ukrayna askeri unsuru hafta sonunda açıklandı. Odessa'da füze ve topçu deposu yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Aynı şekilde Su-30, Su-35 sortileri bunların görüntülerini yayınladı. Uçak savar ve radar komplekslerinin vurulduğu bir savaş uçağı düşürüldü. Büyük ölçüde hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış gözüküyor bu demilitarizasyon kampanyasında. İzyum yakınlarında yine bir Su-25'in vurulduğu, Herson bölgesinde helikopter düşürüldüğü gibi gibi bilgiler var. Bir de Slovakya'dan Amerika'nın, hatta Amerikan Savunma Bakanlığı Patriot gönderdik diye açıklama yapmıştı. S-300 hava sistemlerinin Ukrayna'ya verildiği Nikolaev yakınlarında, bunun da tamamıyla yok edildiği açıklandı. Önce Ukrayna yönetimi bunu reddetmişti ama bugün doğrulanmış gibi gözüküyor. En azından Rusya tarafı öyle söylüyor. Bunu da aktarmış olalım. Herson tamamen kontrol altına geçmiş durumda. Eski idareciler, özellikle o bölge Rus nüfusun ve Rusça konuşan nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge. Özellikle neonazi gruplarla ilişkilendirilen Ukrayna sembolleri kaldırılmış, görüntüleri var, bunların da yayınlanmış. 8 adet Tochka U kompleksinin, füze kompleksinin de imha edildiği bilgileri aktarılıyor. Tabii dikkatler Mariupol'de sıkışmış, liman bölgesine sıkışmış Azak taburu, meşhur neonazi taburu. Komutanları tahliye etmeye çalışıyorlardı. Birkaç helikopter düşürülmüştü. Burada Avrupalı paralı askerlerin de tespit edildiği iddiaları var Rusya tarafından gelen. Limanda küçük bir grubun, hatta ikiye bölündüğü bir takım videolar da gördüm ben. %80'i kent artık Mariupol'de Nazi gruplardan kurtarıldı. 2014'ten bu yana oraya müthiş bir anti terör operasyonuyla girişleri vardı. Bu bilgiler geçen hafta gelmişti ama kalan güçler Azovstal'a gidebilir, sanayi bölgesi orası, oradan limana sürüldükleri bilgileri vardı. Yabancı bandıralı gemilerin blokajı, özellikle Ukrayna Azak taburunun, hatta aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu yolunda da açıklamalar geldi Donetskli yetkililerden. 14 denizci de Rusya'nın çabaları sayesinde salıverilmiş gözüküyor. Onların görüntüleri yayınlandı sosyal medya hesaplarından. Böyle bir durum var. Tabii şimdi hafta sonuna damga vuran bir başka gelişme, enformasyon savaşı ile ilgili NBC televizyonuna savunma muhabiri Beyaz Saray yetkilileriyle de konuşarak, Amerikalı yetkililerle, üst düzey yetkililerle konuşarak bu istihbarat meselesine bir açıklık getirmiş. Aslında ellerinde çok da somut, keskin bir istihbarat olmadığını, ancak önleme amaçlı olarak büyük bir enformasyon savaşı verdiklerini dile getirmiş. Bu yani bir şey yapmadan önüne geçmek şeklinde izah ediliyor ama aslında pratikte anlamı şu: yani olmamış şeyleri olmuş gibi gösterip, zaten karşı tarafında sesini kıstığınız zaman, insanların kıyas yapabileceği bir zemin ortada bırakmadığınız zaman, tek yanlı bir enformasyon sunduğunuz zaman yarı yarıya bunu yapmış oluyorsunuz. Bir de geriye size tek kanala belli bilgileri servis etmek kalıyor. Ben açıkçası tek bir kanaldan bilgi aktığı zaman bu işte bir yanlışlık var diye düşünürüm. Bunu NBC televizyonundan duymak çok şaşırtıcı olmadı açıkçası. Örnek olarak da işte Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı iddiasını vermişler. Yani biz öyle hani önlemek için attık ortaya diye, doğru olup olmamasının bir önemi yok. Tabii enformasyon savaşı diyeceksiniz, savaşta gerçekler, hakikatler, evet, ölüyor, doğru. Ama tabii bu savaşta çok fazla, daha da fazla şey ölüyor diyebiliriz efendim. Avrupa Birliği Rusya medyasının önde gelen isimleri ve yöneticilerine yaptırım kararı aldı. Kara liste oluşturdular. Aralarında Devlet Televizyonu Radyo Kurumu, Moskovski Komsomolets, TASS Haber Ajansı gibi gibi bunların yetkilileri var. Artı Duma Televizyonu'nu da, Rusya'daki tartışmaları belki görmesinler diye mi artık, mantığını anlayamıyorum ama YouTube kanalı engellemiş yayını. Tabii Rusya'dan tepki geldi bu konuda. Estonya'da Sputnik Estonya'nın genel yayın yönetmeni Elena Charysheva gözaltına alınmıştı. Gazetecileri gözaltına alıyorlar. Gerekçe de yaptırımları delmek. Yani Avrupa'da artık herhangi bir biçimde insan hakları, ifade özgürlüğü, demokrasi, demokratik hakların kullanımı falan, onlardan zaten bahsetmek mümkün değil. Bu çifte standartlar böyle göze çarpıyor. Yurt dışı yasağı getirmişler. Yani başında bulunduğu kurum nedeniyle yaptırımları ihlal etmekle suçlamışlar. Enteresan. Biz Türkiye'de bir takım şeylerden şikayet ediyorduk ama artık bilemiyorum neden şikayet edeceğiz. Bunun dışında evet denazifikasyonla ilgili başlıklar var tabii ki. Özellikle Rusya tarafından yapılan açıklamalar bunlar da sahada yaşanan katliamlar düşünüldüğü zaman Buça ve daha sonra Kramatorsk'taki tren yolunda toplaşan insanların vurulması. Şunun altını çizmek gerekiyor. O bölge Ukrayna'nın güneydoğusu, güneyi Rus ve Rusça konuşan nüfusun yoğun yaşadığı bölge. Açıkçası ben neonazilerin öne çıktığı bir orduda kendilerinden zaten görmedikleri insanlara ne kadar değer atfettiklerini, ya vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı kurtaralım diye bir fikirlerinin olup olmadığından hiç emin değilim. Dolayısıyla daha kolay işler görülebiliyor. Maalesef böyle bir durum var. Hani tek Ukrayna diye bir çerçeve çizdiğinizde farklı şeyler düşünebilirsiniz ama unutmamak lazım. Tek Ukrayna hiç olmadı. Ve batıda gelişen aşırı milliyetçilik kendisiyle aynı yurttaşlık bağlarına sahip ama kökeni farklı olan insanlara karşı büyük bir nefrete dönüştürüldü. Batılıların bolca katkısıyla diyebilirim açıkçası Ukrayna dosyasını bilen birisi olarak. Şimdi Lugansk'ta topluca sivillerin ölümü ve Rusya'nın üzerine atmak. Akrabaları yaşıyor orada insanların bu arada. Ben gitmiş bir insan olarak gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla kendi akrabalarını öldürecekleri tasavvuru üzerinden kuruyorlar. Ukrayna'dan çok da anlamayan insanlar da bu bilgilerle kafaları doluyor. İrpin'de yine yeni provokasyon hazırlandığı yolunda bir açıklama yapmışlar ve Rusya birliklerinin bir haftadan uzun süre önce oradan ayrıldığını aktarmışlar. Aynı şey Buça'da olmuştu. 3 gün sonra belediye başkanı hiçbir şeyden söz etmeyip 3 gün sonra birdenbire katliam görüntüleri diye servislemişlerdi. Kimin yaptığına dair doğru düzgün kanıtlar da ortada olmadan Amerikalıların tabiriyle biz böyle diyoruz nasılsa alıcı çok olur şeklinde sunulmuştu. Şimdi bu tabii ki Ukrayna ordusuna ait Tochka U füzesi seri numarasını da yayınladılar roketin. Rusya'nın da aslında kullandığı yolunda bir takım iddialar var ama bunların hiçbirisi somut olarak. Zaten İskender füzeleri var. Rusya'nın çok daha gelişmiş füzeleri var bu arada. Onu belirtmekte fayda var. Bu konuda Rusya'dan üst üste açıklamalar geldi. Bu açıklamalar Batı'da yayınlanmıyor efendim. Dolayısıyla kimse bunları görmüyor. Mariupol'den 134 binden fazla insan doğu bölgelerine nakledilmiş durumda. Aşırı sağcı Azak taburunun işlediği suçları anlatıyorlar. Telegram kanallarında çarşaf çarşaf yayınlanıyor bunlar. Telegram kanallarına girerseniz size rahatlıkla bulabilirsiniz. Başlarına gelenleri anlatıyorlar. Britanya'da bu konuda çok mutlu olan vekiller de var. Mesela Louise Mensch. Hatta kendisi Rusya'yı parçalarına ayırmaktan geliyoruz. Parçalarına ayıracağız. Küçük bir bölgeye dönüştüreceğiz gibi falan tweetlerde rahatlıkla atıp bu kadar kin ve nefretle yaklaşıyorlar. Eski milletvekiliymiş kendisi. Azak taburunun da yöntemlerini övmüş. Tekrar tekrar izlemekten zevk aldığım güzel videoları var diye böyle bir ırkçılık ve nefret yayılıyor ve bu normal olarak pazarlanıyor. Gerçekten dehşete kapılmak gerekiyor. Batı eliyle yapılıyor çünkü bu çok önemli. Bütün değerlerine ihanet ettiklerini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 44 günün sonunda belirtebiliriz bunu açıkçası. Aynı şekilde NATO'da da öyle. NATO Genel Sekreteri Ukrayna ordusunun yaptığı acımasızlıkla Rus askerleri ele geçirdiklerine, savaş yasalarına aykırı bir biçimde dizlerinden vurup yerlerde süründürmesiyle falan ilgilenmediğini açıkça dile getirdi. Yani biz tabii Amerika bu hayatımızda gördüğümüz sanki ilk savaşmış gibi ilk savaş değil. Oysa ki Amerika Birleşik Devletleri çok daha vahimlerini, halı bombardımanlarını, hastane bombardımanlarını savaş suçu değil diye sunarak üstelik UCM'de bir dava açılması için uğraşan insanlar çıkınca da benim askerlerime dava açarsanız gösteririm size gününüzü tarzı, tavır takınmış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bu hayatımızda gördüğümüz ilk çatışma değil. Çok da karmaşık bir çatışma belirtmek gerekiyor bu noktada efendim. Evet. Şimdi bunun dışında Gürcistan'dan bir not aktaracağım. Irakli Garibashvili Başbakan Ukrayna ile ilgili durum nedeniyle Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açmayı düşünmediklerini söylemiş. Vatandaşlarımıza, devletimizi savunmaya devam edeceğiz. İstikrarı korumalıyız diye açıklama yapmış durumda. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Ukrayna üzerinden Rusya ile verdikleri savaşta Doğu cephesine daha fazla yığınak planlarından bahsediyor. NATO temel bir dönüşüm yolunda diyor. Hem Rusya hem Çin'i hedef tahtasına açıkça oturtmuş durumdalar. Haziran ayında Madrid'de zirve var, NATO zirvesi. Bu döneme kadar şöyle bir ifade kullanmış: ordu komutanlarımızdan NATO için sıfırlama, yeni gerçekliğe uzun vadeli adaptasyon seçenekleri sunmalarını istedik. Neyi kastediyor bilmiyorum ama acaba dünyayı topyekun bir savaşa götürmek arzusu içerisindeler mi diye düşünmeden edemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi Britanya 100 milyon poundluk silah. Ukrayna'da hiçbir şekilde Batı bu savaşın bitmesi için hiçbir şey yapmıyor. Tam tersine bu savaşın uzaması. İşte Afganistan örneği hep veriliyor. Bataklığa dönüşmesi hedefiyle kendi stratejik hedeflerini Ukrayna üzerinden hayata geçiriyorlar. Sivillerle ilgili yaptıkları hiçbir açıklamaya ben hiçbir değer açıkçası vermiyorum. Bu kadar silah yıldığınız zaman zaten aksi mümkün değil. Bir de hangi ideolojiye veriyorsunuz bu silahları, o önemli tabii. Yani devlet başkanı Zelenski'yi eğer Minsk Anlaşması, BM onaylı Minsk Anlaşması'nı uygularsan sadece başkanlığından değil canından da olursun diyen neo naziler ve Ukrayna ordusuna monte edilenler. Evet, şimdi bu bağlamda NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in işte Rusya korkusu, histeri estiriliyor ve yaz aylarında, yaz sonunda NATO'ya üye olacağı yolunda haberler yoğunlaşmış durumda. NATO'dan açıkça ifade edilenler, Pentagon'dan da ifade ediliyor. Putin'in Ukrayna'da nasıl kaybettiğini görmek istiyoruz şeklinde. Yani bu savaşı bir tek bunun için çıkartmış oldukları aşikar. Eğer Donbass'la sınırlı olsaydı, hepimizin aklına düşen şey o, acaba sonuç değişecek miydi? Çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü hedef belli ortada. Ukrayna'nın Batı gözünde hiçbir önemi yok. Kullanışlı bir aygıt Rusya'yı yok etmek, parçalara ayırmak için kendileri de zaten dile getiriyorlar efendim. Şimdi Kremlin'den gelen tepki bu Finlandiya ve İsveç'le ilgili tarafsız statüleriyle ilgili. İttifakın genişlemesinin Avrupa'yı daha güvenli bir yer haline getirmeyeceğini söyledi Rusya da açıkça. Benim üstüme gelmeyin, gelirseniz sonuçları olur tavrı takınıyor. Zelenski'nin açıklamaları yine sağda solda var. Yani çok tutarlı olmadığı için birkaç not aldım. Hindistan televizyonuna konuşmuş, güvenlik garantileriyle ilgilendiklerini, Çin'in olmasını öneriyoruz demiş. Zaten BM Güvenlik Konseyi içerisinde Çin de var. Ayrıca neden söylemiş ondan çok emin değilim. Türkiye'yi de öneriyoruz demiş. Türkiye'de ilkesel olarak yakın duruyordu bu duruma, hatırlayacaksınız. Yalnız bir Avrupa Birliği ülkesinin liderlerinden bir tanesi Zelenski ile konuşurken Bild'e söylemiş bunları, Bild gazetesine. Buça'daki iddialarla ilgili kanıt istemiş. Artık kanıt ortadan kalktı biliyorsunuz. Amerikan istihbaratı ne diyorsa o sizi inandırıyor. Nasıl, bu da şaşırmış, nasıl olur da benden kanıt ister şeklinde. Çok komik. Olaf Scholz değil diye de eklemiş yalnız soru üzerine. Bugün diplomasi Moskova'ya taşındı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Putin'le Moskova'da görüşüyor. Henüz bir çıkış yok, basın toplantısı da yapmayacaklar, onu belirteyim. Ama dikkat çekici Avusturya'dan böyle bir ziyaretin bulunması. Özellikle de tabii Joseph Borrell gibi Avrupa'da kendini sol olarak pazarlayan bir takım isimlerin savaş sahada kazanılmalı diyerek en büyük savaşçı, bu neoliberal sistemin, Avrupa Birliği sisteminin en büyük savaşçılarına dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz ne de olsa. Sergey Lavrov'un açıklamaları var bugün. Müzakerelere devam etmemek için bir nedenleri olmadığını söylemiş Ukrayna tarafıyla. Evet, Ruslar bu işi böyle yapıyorlar hakikaten. Çatışırken de müzakereyi devam ettiriyorlar. Bazen 180 derece olmak üzere her seferinde yön değiştiriyor Ukrayna tarafı. Yani Batı teşvik edince vazgeçiyor bazı şeylerden ya da kıvırmaya başlıyor. Ama olsun, Ruslar sabırlı ve ısrarcı insanlar diye bir açıklama yapmış. Bu harekatın, operasyonun Amerika'nın tam hakimiyeti öngören pervasız politikalarına son vermek için hazırlandığını söylemiş Rusya 24'de. Amerikan yönetiminin kurallara dayalı uluslararası düzen, nedir bu kurallara dayalı uluslararası düzen diyeceksiniz. Yani Amerika'nın koyduğu kurallara herkesin uyması dışında bir izahatı da yok aslında. Bu geçici kurallar, uluslararası hukuk falan, onlar 1945 hukuku ortadan kaldırıldı. Çok zaman geçti zaten, yeni olmuyor. Her ne kadar Amerika şimdi egemenlik hakları falan filan dese de zaten onların en büyük ihlalcisi Amerikan yönetiminin kendisi. Dolayısıyla bu kurallara dayalı uluslararası düzen dayatma, biz bunu kabul etmiyoruz diyor. ABD'nin ve Batılı tebaasının demiş, Batı'nın da Amerika ne diyorsa onu yapan tebaa olarak algılandığını anlıyoruz buradan Lavrov nezdinde. Dünya sahnesinde tam hakimiyetine son verme amaçlı demiş. Bunun uluslararası hukukun ağır ihlalleri üzerine kurulu olduğunu söylemiş ve kendi oluşturdukları kurallar çerçevesinde icra edilmeye çalışıldı ama iradesine boyun eğmeyecek ülkeler var Rusya'da. Eşitler topluluğunun bir parçası olur ve bizim kaygılarımızın görmezden gelinmesine de izin vermeyiz diye açıklama yapmış. Evet, Ukrayna tarafında Kiev'de Neonazi Svoboda Partisi lideri parlamento başkanıydı bunların bir dönem. Binlerce genç meşaleli yürüyüş düzenlemiş. Böylesi bir savaş Rusya'ya karşı Biden yönetiminin açtığı bu aleni savaşta en büyük silahı Ukrayna'ya yıllardır zerk ettikleri çoluk çocuk demeden Neonazi ideolojisi. Zaten Ukrayna kimliğini birleştirecek Sovyet dönemini bir kenara koyduğunuzda geriye pek de bir şey açıkçası kalmıyor. Karmaşık bir ülke. Avrupa Birliği tabii ama bu ülkeyi üye yapmak için hızlandırıcı bir karar aldı. Yani Rusya ile savaşmak AB üyesi olmak için yeterli olacak herhalde yakın zamanda. Von der Leyen Avrupa Birliği'nin dünya solunda ve anti-emperyalist insanlar tarafından Von der Hitler diye nitelendirilen kadın lider Kiev'i ziyaret etti ve üyelik için bu hızlandırılmış süreci önerdi. Talebinizi yüksek sesle ve net bir biçimde duyduk. İlk olumlu cevabı vermek üzere buradayız diye Avrupa Birliği'ne giden yolunuz burada başlıyor. Tabii Ukrayna'da en son 11 siyasi partiye saklandı. Yani yapılmadık şey kalmadı diyeceksiniz ki Rusya sınırları ihlal etmiş durumda vesaire. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bu operasyon olmadan önce de Ukrayna demokrasi açısından, yolsuzluk açısından hakikaten Avrupa Birliği üyesi en azından ortaya koydukları kriterler bakımından olabilecek bir ülke değildi. Bakalım bundan sonra neyi nasıl hızlandıracaklar birlikte göreceğiz. 7-24 saat çalışacağız demiş von der Leyen. Evet, Boris Johnson da hemen tabii Rusya'yı en büyük düşman olarak gören Britanya hemen burada devrede bol bol silah zerk ediyorlar. Boris Johnson da Kiev'e gitti. Ortaklarımızla ekonomik baskıyı arttıracağız, yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz dedi. Almanya'nın Dışişleri Bakanı Baerbock, Nazi ruhunu canlandıran, Amerikancılığıyla tanınan Almanya Dışişleri Bakanı ağır silahlar başta olmak üzere savunma yardımına ihtiyaç var demiş. Almanya tabii bunu kendi devlet üzerinden vermek yerine özel şirketler üzerinden aktaracak öyle gözüküyor. Savunma Bakanı Christian Lambrecht bu konuda açıklamalar yaptı. Bild gazetesine ve bir takım şirketler Alman silah şirketleri devreye sokuluyor öyle anlaşılıyor. Rheinmetall'den 35 Marder satın almak istiyormuş Kiev. Aynı zamanda Wegmann'dan Alman ordusunun kullandığı 155 milimetrelik kundağı motorlu obüslerden almak istiyorlarmış. Onlara yani özel şirketlerini adres gösteriyorlar. Evet, Rusya'dan Avrupa Birliği'nin artık ekonomik bir sosyoekonomik bir birlik olmaktan çıkıp NATO'nun ekonomi işleri departmanına dönüştürüldüğü açıklaması var. Şimdi yaptırımlar tabii bütün bu savaş her şeyi çok yakından etkili, çok derinden etkiledi. Ukrayna ekonomisi bu yıl %45.1 küçülecek. Rusya'nın da %10'luk hatta evet %10'luk bir küçülme tahmini altında olduğu yolunda açıklamalar var Uluslararası Para Fonu'nda. Duma'da, Rusya Duma'sında ise Avrupa Birliği'ne gaz tedarikini askıya alma önerisi getirdi. Kırım milletvekili Mihail Şeremet bunu dile getirmiş. Avrupalıların Rusya'ya açıkça düşmanca davrandığını şöyle ifade etmiş. Kudurmuşçasına saygıdan yoksun ve aşağılayıcı politikasını sürdürüyor. Ve bu saldırgan politika kendilerine de zarar veriyor. Bunu anlamaları için enerji tedarikini geçici olarak durdurmalıyız diye fikir ortaya atmış. Tabii enerji, gıda her şeyi çok derinden etkiliyor. Bütün bu gelişmeler yeni hem ABD yönetimi hem Avrupa Birliği yeni yeni yaptırımları devreye soktular. Amerika Birleşik Devletleri ithalattan daha yüksek tarifelerin getirilmesi ithalatta. Tümüyle de vazgeçemiyorlar aslında. Petrol alımları var. Onu biliyoruz. Gübre ihtiyacı var Rusya'dan Amerika'nın. Onu bir başka bir kaleme sokmuşlardı. Uyanıklık yapıyorlar bu anlamda. Avrupa Birliği de 4 banka Rusya'nın ve 14 şirketine yaptırım koymuş yeni. Bunun içinde Kalashnikov şirketi, Yantar Gemi İnşaat, Birleşik Motor İnşaat Şirketi falan var. Tabii enerjide sıkışıyorlar ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı da olağan bir biçimde devam ediyor Rusya Federasyonu'nun. ruble ile ödemeler 1 Nisan itibariyle devreye sokuldu söyleniyordu ama ödemelerin dönüşü için bir galiba 20 gün uzmanların ifade ettiği böyle beklemek gerekiyor. Gazprom Bank'ta hesap açılacak ve ruble euro yatırılıp diyelim rubleye çevrilecek şeklinde rublenin değeri de artmıştı bu sayede. İlk işe yaramıştı aslında bu yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşadıktan sonra. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen Macaristan'ı eleştiriyor çünkü bloke ediyor doğalgaz rubleyle ödeme meselesine yanaşıyor gibi gözüküyor. Yaptırımları deler Macaristan diye bir çıkışta bulundu von der Leyen fakat Macaristan Dışişleri Bakanlığı bugün Rus doğalgazını ruble olarak ödemeye hazırız biz. Bu yaptırımların ihlali anlamına gelmiyor ifadelerini kullanmış durumda. Britanya'da enflasyon rekor seviyelerde geziyor. Bir gıda özellikle büyük bir sorun. Bu 550'den fazla gıda bankasına oluşan Independent Food Aid Network, bağımsız gıda yardım ağı diye çevirebiliriz. Başbakan Boris Johnson'a özel mektup yazmış. Kırılma noktasındayız. Dolayısıyla bu işe bir hal çaresi diyorlar. Tabii Ukrayna ve Rusya tarım açısından önemli. Lübnan'a da buğday gitmediği ve Lübnan'ın aslında buğdayının kalmadığı yönünde iddialar, haberler var. Almanya neoliberal ekonomisinde kayyum atamaya vardırmıştı işi Gazprom Germania'ya. Bu Egbert Leage, doğru telaffuz ediyorum inşallah, atanmış. Bu isim artık toparlayacak şirketi gibi bir şeyler söylüyorlar ama nasıl bu enerji meselesine çare bulacakları henüz tabii belirsiz. Bir de Mısır'la Kahire'yi Avrupa Yeşiller Grubu'ndan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ziyaret etmiş ve doğal gaz alımlarında işbirliğinden bahsediliyor. Avrupa'da tabii Rusya ile ilgili Rusya'ya destek de eksik değil. Frankfurt'ta, Hanover'da Rusça konuşanlara yönelik yani bu işi toplu kolektif cezalandırma aslında bir suç ama Avrupa'da Rusya liderliği nedeniyle Rus kültürü, Ruslar bunların cezalandırılması, bunlara karşı nefret söylemleri körüklenmiş vaziyette. İşte bu konuda Almanya'da hem Frankfurt hem Hanover'de gösteriler düzenlenmiş ama Rusya bayraklarıyla gösteri düzenlenmesine bile çok tahammülleri yok gibi gözüküyor. Simgeler, sloganlar. Almanya'da artık ifade özgürlüğü. Yani ben bu savaşı sizin gibi görmüyorum. Bu savaşı mesela bir de Donbas'tan bakarak daha farklı değerlendiriyorum derseniz kovuşturma bile, savaşı destekleyen olarak kovuşturma bile açılması mümkün olabilir. Halbuki siz silah sağlamıyorsunuz bu savaşın biteviye devam etmesi için. Ama onlar sağlıyorlar ama siz savaş yanlısı oluyorsunuz, onlar savaş karşıtı oluyor. Böyle karışık bir meseleye dönüşüyor. Yani tamamen ideoloji dediğimiz şey zaten böyle bir şey. Her şey ters yüz edilmiş vaziyette. Kıbrıs'ta, Limassol'da Rusya'ya destek gösterisi yapıldı hafta sonu. Yunanistan'da NATO kargolarının Yunanistan'a gönderilmesini engellemeye çalışan işçiler vardı. Hatta epey bir gürültü kopmuş gibi gözüküyor. Yine Lübnan'da Rusya'ya destek için zafer için anlamına gelen Z harfleri sahillerde, Beyrut'ta ve Tire'de yakılmış vaziyette. Şimdi vaktim azalıyor. Hemen toparlayacağım. Birazdan konuğu bir 2-3 dakika sonra arayalım arkadaşlar, olur mu konuğumuzu? Çin tabii burada önemli. Çin aynı zamanda NATO'nun Rusya ile birlikte bundan sonra hedef seçme Amerika'da Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki toplantıda da gündeme gelmişti bu. Çin'i de özel olarak hedef seçtiklerini kendileri dile getiriyorlardı açık bir biçimde ve Çin'den de buna tepki geliyor. Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian Soğuk Savaş'ın mirası olduğunu söyledi NATO'nun. Ve somut eylemlerle bölgesel ve küresel barışı, istikrarı korumaları gerektiğini söyledi. NATO'ya eleştirileri dile getirdi Zhao Lijian. Özellikle bu Rusya ile ilgili daha rasyonel, Ukrayna Savaşı ile ilgili daha rasyonel tavır alınması gerektiğini dile getiriyor. Hatta son temaslarında da ama yeni bir gelişme olmadığını aktarmışlar. Birazdan konuşacağız çünkü özellikle de Pakistan önemli. Arkadaşlarım şimdi Gökhun göçmeni arıyorlar. İmran Han, bütün bu krizin Asya'ya ilk yansıması Pakistan'da. Eski kriket oyuncusu, popülaritesi çok yüksekti. Başbakan İmran Han'ın devrilmesi oldu. Soft bir darbeyle Amerikan emperyalist sistem biliyorsunuz hem ülkelerin maliyelerini kontrol ediyor hem de ülkelerindeki elitleri orduda ve parlamentodaki elitlerle cici ilişkiler kurarak onların ülke siyasetinde aldıkları kararları etkileyebilecek bir potansiyele sahip oluyor. Zaten emperyalizm biraz böyle çalışıyor. Sermaye aktarımı, elitlerle ideolojik olarak kurulan ilişkiler onları kendi stratejik politikalarına adapte etme yeteneğiyle olabiliyor. Pakistan'da da bunu açıkça görebiliyoruz. Güvensizlik oylaması cumartesi akşamı gerçekleştirildi Pakistan'da ve İmran Han görevden alındı. Biz sizin kuklanız değiliz demişti Pakistan lideri. 174 hayır oyu aldı güvensizlik oylamasında. 172'nin altında kaldı ve hükümet düştü. Tahrik-i İnsaf Partisi vekilleri parlamentodan protesto için istifalarını sunuyorlar. Bir de tabii bugün yeni bir başbakan seçti kalan parlamento. Muhafazakar Nawaz Sharif eski başbakan Pencap bölgesinin de başkanlığını yürütmüştü. Muhafazakar Müslümanlar Birliği, Pakistan Müslümanlar Birliği'nin lideriydi. Bu yeni başbakan oldu. Şahbaz Sharif Pakistan'ın. Şimdi tabii buna tepkiler de var. İmran Han'ı desteklemek için büyük gösteriler yapıldı pek çok kentte. Hatta İmran Han çıkıp teşekkür etti. Pakistan'ın 1947'de bağımsız devlet olduğu ama özgürlük mücadelesinin yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesi yeni başlıyor dedi. Sokaklar aslında çok görülmemiş şeyler Pakistan'da. Ordu da devriye geziyor. Bir hafta kadar önce Pakistan Genelkurmay Başkanı ki Amerika'ya yakın Javid Bajwa açıkça Amerikan yanlısı bir tutum takılmış ve açıklamalar yapmıştı. Ordu da bu işte etkili gibi gözüküyor. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda Gökhan Göçmen var. Hoş geldiniz Gökhan yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Geçen hafta ben bir Pakistan konuşmuştum. İlk Amerika'nın büyükelçiliği aracılığıyla İmran Han'a ilettiği politikalarını değiştirmezse sonunun hayırlı olmayacağı yolunda sert eleştiriler kendisi açıkladı. Kendisine darbe yapmaya çalıştıklarını da bizzat İmran Han dile getirdi ve gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Soft darbe gibi öncelikle. Şimdi Asya'da bir yeni bir durum şekilleniyor diye konuşmuştuk. Özellikle Hindistan, hatta Joe Biden da bugün Hindistan lideriyle konuşacak. Nasıl görüyorsun sen bu manzarayı? Bu iş tutar mı? Çünkü Asya'da bu Ukrayna krizinin ilk yankıları Amerikan politikalarına bir direniş odağı geliştiğine işaret ediyordu. Bu darbelerle mi önlenmeye çalışılıyor? Ne dersin?
Ya evet, aslında şimdi buna bir ABD destekli yani komplo son olaydan yola çıkacak olursak biraz söylemek için, daha doğrusu ayrıntıların netleşmesi için erken. İsterseniz kısa bir özet yapalım. Şimdi Pakistan olayları gerçekten çok hızlı gelişti. Dolayısıyla bir de Ukrayna krizinin gölgesinde sıradan insanların, vatandaşların takip etmesi biraz güç olabilir ama evet. Alttan alta kaynayan bir şey vardı, huzursuzluk vardı Afganistan'da. İlk olarak 8 Mart'ta başladı. Muhalif partiler 22 milletvekilini kopardılar. Burası önemli, biraz sonra geleceğim. Ve güvensizlik oylamasını talep ettiler. Güvensizlik oylaması 14 gün içinde yapılmalıydı. Yani 8 Mart'tan 14 gün sonra. Hı-hı. Fakat Meclis Başkanı dedi ki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı var. Ben bunu 25'ine erteliyorum. Evet. 25'inden sonra bir kez daha erteledi. Bu sefer 27 Mart'ta İmran Han meydanları indi. Dedi ki ya bu iş sadece bir siyasi kriz değil, ülkemizde yaşanan durum aynı zamanda bir ulusal güvenlik problemi. Çünkü bu işin arkasında Amerika var. Amerikalı diplomat, Donald Lu isimli bir diplomat, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Güney ve Orta Asya işlerinden sorumlu bu kişi. Doğrudan bizim büyükelçimizi tehdit etti ve bu görüşmenin tutanağı da bende var, bende mevcut dedi, gösterdi. Devlet sırrı açıklamayacağım ama dedi şunu söyledi özetle. Amerikalı yetkililer bize son Rusya ziyaretimizden oldukça rahatsızlar ve güvensizlik oylamasının gerçekleşmesi ve benim görevden alınmam halinde bizi affedebileceklerini, Pakistan affedebileceklerini ama aksi takdirde olacaklara karışmayacakları yönünde bir tehditte bulundular bize dedi İmran Han. Şimdi bu milletvekillerinin koparak, iktidar partisinden koparak muhalefete katılmasının ardında da bunu her ne kadar İmran Han söylemese de ABD'nin yeni atanan, İslamabad'a yeni atanan büyükelçisinin olduğu öne sürülüyor.
Evet.
Evet. Bizdeki güneş motel pazarlıklarını hatırlatacak biçimde milletvekilleriyle ayrı ayrı görüştüğü ve bu kişileri iktidar partisinden, Adalet Partisi'nden istifa ederek muhalefetin yanına katmaya çalıştıkları yönünde iddialar var. Şimdi İmran Han ilk etapta ilk iki hamlesinde başarılı oldu. Neyi istemişti? Dedi ki bu güvensizlik oylamasını yapmayın. Meclis Başkanı da anayasanın 5. maddesi yani devletin güvenliği ve devlete bağlılığı gerekçe göstererek bunu iptal etti, bu güvensizlik oylamasını. Yani üstü kapalı
seçim sürecine sokmaya çalıştı değil mi?
Tabii, bunun bir dış komplo olduğunu aslında sinyalini verdi meclis başkan yardımcısı Suri Kasım Suri. Ardından bunu iptal etti. İmran Han hemen bir hamle daha yaptı. Size sürprizlerim var diyordu zaten muhalefete. Tekrar bir hamle daha yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı'ndan erken seçime gidilmesini talep etti. Şunu hesap ediyordu İmran Han. Ben erken seçime kadar 90 gün boyunca koltuğumu korumayı başarırım. Muhalefete yer bırakmam. Bir teknokrat hükümetiyle de giderim seçime diye planlıyordu. Fakat işler öyle gerçekleşmedi. Anayasa Mahkemesi 7 Nisan'da toplandı. Dedi ki bu karar hukuk dışıdır. 9 Nisan'da siz güvenlik oylamasını yapın. Daha doğrusu güvensizlik oylamasını yapın. Ve bahsettiğimiz noktaya geldik. Şimdi konuştuğumuz temel noktaların, yani ABD'nin tehdit mektubu, daha doğrusu görüşmenin içeriğine dair tam bir bilgimiz yok devlet sırrı olduğu gerekçesi.
Evet, ama koskoca başbakan açıkladı yani, bir tabii. Onu da belirtmekte fayda var.
Yani bunlar zaten ciddiye yani alınması konuşulacak şeyler değil, ama ben daha büyük bir resme işaret etmek istiyorum. Bu arada Danutlu da tekrar tehdit etti, yani Pakistan'a tehdit ettiği öne sürülen Danutlu tekrar Pakistan Büyükelçiliği'nde ağırlandı. Muhalifler de onu söyledi. Madem bizi tehdit ediyordu bu adam, neden tekrar ikinci kez ağırladınız? Şimdi benim Pakistan'dan konuştuğum kaynaklar ise Adalet Partisi'nin eski kuvvetle sözcüsü şunu söylüyor. Yani çok olağan bir durum aslında. Türkiye de bunu bilir. Amerikalı diplomatlarla gerilimler olur. Fakat tekrar da görüşülür. Yani bu çok normal ve yapılması gereken bir hamleydi diye savunuyor. Ama ben şunu aslında söylemek istiyorum. Bunlar bir siyasi retorik mi değil mi vesaire, bunları zaman gösterecek, ama Washington'ın İmran Han'la rahatsız olduğunu görmek için sadece bu son olay tek kıstas değil.
Evet. Daha öncesinde Afganistan da var değil mi?
Tabii
Afganistan çekilmesi sonrası.
Tabii gerilimin ilk patladığı nokta, yani ilk merkez noktası o olmuştu. Hatta eski başkan Donald Trump'tan itibaren Pakistan terörle yeteri kadar mücadele etmemekle suçlanmıştı. Daha sonradan öğreniyoruz ki yani en fazla terörle mücadelede kaybı veren Pakistan'ın ayıbı CIA'ya Pakistan içerisinde üst sağlamamakmış. İmran Han bunu kendisi doğrudan söyledi. Bununla birlikte aslında affedilmez hatalarından birisi de, tırnak içerisinde söylüyorum, İmran Han'ın Rusya'ya ziyareti oldu. Zaten Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova da söyledi. Yani itaat etmeyen İmran Han cezalandırılmak istiyor diye. Çünkü İmran Han harekatın başladığı gün Moskova'ya gitti, Putin'le görüştü. Bunun ardından tekrar 15 tane büyükelçi, Avrupalı birçoğu bunların büyükelçiler mektup, bir araya gelerek bir mektup yazdılar. Yani biz şimdi sadece bu ABD ile diplomatın tehdidi var mı yok mu onu konuşuyoruz, ama ultimatum verdiler.
Tabii. Ve de o da köleniz değiliz diye yanıt vermeye cesaret etti bir de.
Ve reddetti. Dolayısıyla biz de bunu zaten bambaşka bir Çin politikası var. Çin ile birlikte hareket ediyor ve sürekli olarak dış politikada birlikteler. Ticarette ekonomik Çin-Pakistan ekonomik koridoru var. Bunlar hesaba katılınca zaten çok fazla, yani tahmine gerek kalmadan
Peki Gökün, yani bu iş burada da duracak gibi gözükmüyor. Çünkü bugün ben de Reuters'ta gördüm, Hindistan'ı da gözüne kestirmiş gözüküyor Amerikan yönetimi. Herkes onlar gibi olacak. Bugün telefon görüşmesi, hatta işte güvenlik danışmanı Dalip Singh Hindistan'ı bu ziyaret etmişti. Ve burada da yani özellikle Rusya'dan alınan, bu krizin başından bir yana 13 milyon varillik bir ham petrolden bahsediliyor. Zaten 2+2 toplantısı yapacak Blinken'la Austin Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı. Şimdi tabii Kuat'tan Hindistan, fakat Kuat çöküyor bu krizin. Hindistan ayağı çöküyor deniliyordu. Hindistan'da etkiler mi sence bu Pakistan'dan
şimdi,
sonra?
Yani çok çok çok önemli bir nokta bu.
Ve tabii Çin'in buna karşı tavrı ne? Bugün de açıklama yapmış durumda ya Çinliler.
Şahbaz Şerif ilk açıklamasını bugün yaptı. Çin ile kadim dostluğumuz var. Bu sarsılmaz dedi. Hakikaten de Çin-Pakistan ekonomik koridoru zaten Şahbaz Şerif zamanında imzalanmıştı. Ve iki ülke arasındaki ilişkiler liderden lideri değişebilecek vaziyette değil. Kurumsal bir dostluktan bahsetmek mümkün. Hatta Çin'in Global Times gazetesi şöyle söylüyor. Bu Çin'le dostluk konusunda bir herhangi bir farklılık yok Pakistan içerisinde. Ancak bir yarış var. Kim daha iyi dost olabilir diye. Hakikaten de öyle. Şahbaz Şerif'in açıklamalarına baktığımız zaman ÇKP'nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle geçen sene bir konuşma yapmıştım. Orada da Çin'i Pakistan'ın ikinci evi, Pakistanlılar için de Çin'in ikinci ev olduğunu söylüyor vesaire. Yani aslında bence bizim dikkat etmemiz gereken nokta, konuşmamız gereken nokta bu biraz önce senin bahsettiğin Hindistan-Çin-Pakistan üçgeninde gerçekleşen olaylar ve bugünkü ziyaret. Şimdi enteresan biçimde İmran Han Hindistan'a dair olumlu mesajlar göndermeye başlamıştı son günlerde. Ne demişti? İşte hatırlayacak olursak Hindistan yaptırım çağrılarını uymayı şöyle dursun yani uymak şöyle dursun. Gitti bir petrol anlaşması yaptı Rusya'yla ve hemen ilk yorumda İmran Han'dan geldi. İmran Han şöyle söyledi ve ihtilaflı yüküyor bunlar bu arada yani geleneksel düşman. Evet. Kategorisinde bile değerlendirilebilirler. Modi bağımsızlıkçı ve halkının çıkarını esas alan bir tutum sergiledi dedi ve bu bir yakınlaşmayı beraberinde getirdi Asya'da. Diğer taraftan bu süreci gözlemleyen Çin de sınır çatışmasından 2 yıl sonra Ban Ki, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Ban Ki, Afganistan, Pakistan ve sonunda da Hindistan'a gitti. Önemli bir ziyaretçi. Orada tekrar bu ihtilafların bir köşeye bırakılması ve işbirliğine gidilmesi yönünde temenniler dile getirildi. Şöyle söyleyebiliriz aslında Ukrayna'nın etkisi Asya'da buzları eritti. Ukrayna krizinin etkisi buzları eritti. Evet. Bu işin arkasında da yani bu işi, bu dostluğu bir şekilde hızlandıran ve katalizör görevi gören ülke de Rusya'ydı. Bunu açıklıkla tespit etmek gerekiyor. Çünkü Lavrov Ukrayna krizi sırasında bir basın açıklamasında bulunmuştu. Ve şunu söyledi, Hindistan'ın başından beri ABD'nin planlarının farkında olduğu, Kuat içerisinde sadece altyapı ve insani yardımlaşma konusunda yer aldıkları, Asya'nın askerileştirilmesine katılmayacakları yönünde bir garanti verdi ve Hintli mevkidaşlarımız tüm bu sürecin farkında dedi. Dolayısıyla bir üçlü yakınlaşmadan bahsetmek mümkün. İmran Han görevden alındıktan sonra dahi şunu söyledi. Bakın dedi, Amerika bize yaptıklarını, bizi bir kağıt mendil gibi kullanıp atmak istiyor dedi. Ama aynısını Hindistan'a yapamaz çünkü Hindistan egemen bir ülke diye ekledi. Dolayısıyla ben yani Amerika elbette Pakistan ve Çin arasında kama sokmak istiyordur ama Washington yönetimi de gerçekçi, son derece gerçekçi. Bunu bir günde, bir gecede başaramayacaklarını biliyorlar ama özellikle seçtikleri noktanın ben Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkiler olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Gelecek zamanlarda da bu Pakistan, Hindistan ve Çin üçgenine bir müdahale olarak karşımıza çıkabilir. Aslında da buraya indirildi.
Tabii ülkeler komşularıyla kapıştıkları zaman yönetilmeleri ve yönlendirilmeleri daha kolay olabiliyor tabii ki.
Tabii bakın yani
kullanım değerleri artıyor değil mi?
Pakistan, Hindistan, Çin üçü nükleer güç. Sadece Çin ve Hindistan zannediyorum dünya nüfusun 1/3'ünü oluşturuyorlar.
Evet. Yani bunu bugün China Daily'nin Avrupa Birliği bürosunun köşe yazarı Chen Weihua'nın ifadelerini görmüştüm. Dikkatimi çekti. Takip ediyorum Twitter'dan. Amerika'nın şimdi Hindistan'ı tehdit ettiğini söyledi. Çin'i de tehdit etti. NATO ve bizzat Pentagon tehdit etti açıkçası. En az Asya'da 3 milyar insanı tehdit ediyorlar diye kendisinin ifadesi var. Evet, böyle bir durum.
Tam olarak böyle çünkü yani Ukrayna krizi beklemedikleri bir denklem yarattı. Şimdi biz Avrupa'da şunu görüyoruz. Kimi ülkeler ABD liderliğinin arkasında sırayı dizildiler. ABD onları istediği gibi seferber edebiliyor ama Asya'da bambaşka bir denklem ortaya çıktı.
Evet.
Ülke ve özellikle Hindistan tabii Rusya ile çok eski ilişkilere sahip.
Evet.
Süreci yakından gözlemleyenler için sürpriz değil ama.
Evet. Yani Modi'nin politikalarını çok beğenmesek bile Hindistan'ın geleneksel olarak bir duruşu olduğunu biliyoruz. Sadece Modi ile bağlantılı bir şey değil. Biraz devlet duruşu var değil mi?
Tabii. Mutlaka. Hindistan
bağlantısız.
Ya bir anda Asya'daki küçük devletler gibi ya da zamanında Amerika'nın bileğini büküp sonra dost yaptığı ülkeler gibi bir ülke değil elbette.
Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Gökhan değerlendirme için.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Takip etmeye devam edeceğim. göreceğiz bakalım bu krizin Asya etkileri ne olacak. Amerika tabii herkes bir tek kendisi gibi olsun. Herkes bu arada kendisi ne kadar iyi onu da bilmiyoruz ama kendisi gibi hareket etsin arzusu içerisinde. Dünyada Rusya'sı, Rusya'dan sonra başkaları, herkes kurallar diye, kurallar temelli deniliyor ama kural nedir onu da bilemiyoruz tam olarak. Bir düzen içerisinde buradan nereye gidecek göreceğiz beraber. Çok teşekkürler, sağ olun.
Sağ olun, iyi yayınlar, hoşçakalın.
Evet, şimdi kalan sürede biraz Türk dış politikası ve dünyadan başlıkları aktaracağım. Cuma günü İstanbul'da Savunma Bakanları toplantısı vardı. Hulusi Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanı ile bir araya gelmişti. Akar'ın bir de dikkatimi çeken Karadeniz'de Ukrayna tarafının bıraktığını, Rusya'nın açıkladığı serseri mayınlarla ilgili açıklamaları var. Kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var diyor. Sağ olsun şüpheleri varmış. NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir bizi sıkıştırmak için diye. Hakikaten tabii Türkiye boğazların başını tutan ülke olarak önemli bir konumda böyle bir açıklama yapmış Hulusi Akar. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın açıklamaları var. Yine bir gazeteye konuşmuş. O da Batı'nın herkesin hakkını çıkarını gözeten bir düzen inşa edemediğini söylemiş. Krizin sebeplerini iyi analiz edemediği gibi sonuçlarından da ders almışa benzemiyor. Böyle bir dertleri var mı diye sormak lazım. Hegemon olmak dertleri dışında bir dertler olduğunu çok zannetmiyorum. Öyle bir rasyoneliteyi çoktan yitirdiler. Cumhurbaşkanı'nın Avusturya Başbakanı ile görüşmesi vardı hafta sonunda. Ürdün'ü ziyaret edecekti aslında bugün ama ertelenmiş. Kral Abdullah acil ameliyat geçirmiş o yüzden. Şimdi bunun dışında bakıyorum Fransa tabii ki çok önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu dün gerçekleşti Fransa'da. Emmanuel Macron neoliberal aday %28.1'ini almış oyların ilk turda. Marine Le Pen babasıyla kavga edip parti merkeze çekmeye çalışmıştı ama isminden ötürü aşırı sağcı vurguları sürekli yapılıyor. %23.3 hatırladığım kadarıyla %20'nin altındaydı ya da 20'deydi. 4 puana yakın bir artış gibi gözüküyor. 24 Nisan'da ikinci oylama yapılacak. Tabii burada boyun eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon %21 civarında bir oy almış durumda. İkinci tura sadece Macron ve Le Pen kalıyor ama Mélenchon Le Pen'e oy verilmesine pek gönlü razı olmayacak gibi gözüküyor. Geçen seçimde katılımı çok düşürmüştü. Macron'a oy verilmemesini istemişti. Sol burada ne yapacak? Le Pen'in aşırı sağcılığı üzerinden neoliberal Macron'a mı yönlendirecek acaba? Oraya mı gidecek? Hep beraber göreceğiz. Bir de Eric Zemmour yeniden fetih. Reconquête Partisi'nin lideri %7.2 oranında oy almış. O da göçmen karşıtı aslında. Belki Fransa'daki bütün olup bitenleri artık ne kadar sağdan soldan tartışabiliriz bilemiyorum. Fransa solu dediğimiz şey gerçekten bir sol mu acaba? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ekonomi politikalarına bakmak lazım. Ne kadar sol olduğunu anlamak için işte biliyorsun Almanya'da yeşillere sol diyorlar. Nesi sol bir türlü çözemiyoruz açıkçası. Biraz Amerika'nın dünyaya son 30 yılda zerk ettiği bir sol algı var. Öyle bir sol. Yani sol olarak değerlendirmek zor tabii bütün bunu. Velhasıl Fransa siyasetinde de göç meselesi. Buna maalesef dünyada küreselleşmenin bir sonucu, savaşlar çıkartılan Amerika'nın savaşları. Savaşlar yeni başlamadı. Ukrayna ile başlamadı. Öncesinden beri devam edip duruyor. Hatta hala devam ediyor Yemen'de. Öyle söyleyeyim. Suriye'de de öyle. Şimdi göç olgusu Fransa'yı vuran olgulardan bir tanesi ve aslında dünya solunun da bu göçle ilgili çok da pratikte uygulanabilecek somutlukta baş edebilecek bir biçimde var tabii ki çok düzgün söylemleri ama insanları ikna etmekte biraz zorlanıyor. Çünkü iş, aş, kapitalist sistemin geldiği nokta çok da işe yarayamıyor bu noktada. Bu da bir sıkıntı tabii. Buradan aşırı sağ çıkıyor. Ukrayna krizi daha da herhalde aşırı sağcılaştıracak. Düzgün bir program ortaya koymakta fayda var ama bunu yaptıklarını söylemek zor. Tabii Macron da laikliğe vurgu yapıyor. Laiklik hemen İslam düşmanlığı, göç ve İslam birleşiyor orada. Bir şekilde bir harman hale geliyor. Fransa gibi laikliğe önem veren bir ülkede. Bütün bu işlerin bu hale gelmesine sanki hiç payları yokmuş gibi. Liberaller öyle biliyorsunuz. Yani her türlü sorun aslında onların yaptıklarından kaynaklanıyor. Ama sanki kendileri hiç sorun yaratmıyorlar. Hep çözmeye çalışıyorlarmış gibi de bir meseleyi bu şekilde koyuyorlar. İşte Müslümanların ya da Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum falan filan gibi böyle cici cici cümleler ortaya koymuş. Kendisi bütün bu radikal İslam'ı Orta Doğu'da patlatacak savaşları çıkarttıktan sonra böyle tereyağından kıl çeker gibi kendilerini bir kenara çekip egemenlik hakları falan gibi şeyler söyleyebiliyor Batılılar. Tutarlı olmaları gerekmiyor aslında. Zelenski'den niye şikayet ediyoruz ki? Bunların bir tutarlılığı var mı? Yok. Anketler efendim, katılım oranı bu arada %65 olmuş, düşmüş en son seçimde %69.4 Fransa'da, bu sefer %65. Macron şimdi ikinci tur tabii 24 Nisan'da yapılacak. İkinci tur için Opinionway Kea Partners anketi diyor ki Macron %54'le alır. Le Pen %46'da kalır. Hep beraber göreceğiz açıkçası buradan nereye gidileceğini. Evet, bu arada Ermenistan lideri Paşinyan, geçen hafta Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan-Azerbaycan barışına el atmış, liderleri buluşturmuştu. Rusya'da memnuniyetle karşıladığını söylemişti bu diplomatik girişimi. Paşinyan Putin'le görüşmüş ve Aliyev'le yaptıkları bu görüşmeyle ilgili bilgi vermiş. Yeniden 19 Nisan'da bir Moskova'da buluşacaklar, öyle gözüküyor. Savaşın devam ettiği Suriye'de Amerikan birliklerine 4 asker hafif yaralanmış, saldırı düzenlenmiş. İran destekli Şii gruplar diyor Pentagon sözcüsü. Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı varlığı devam ediyor bu arada. Ukrayna ile ilgili dünyayı ayaklandırıyorlar ama. Ayrıca İsrail'in Hama'da pazar günü dün de Laskiye bölgesinde güdümlü füzelerle saldırıları var. İsrail de Suriye'ye saldırabiliyor. Aynı BM kurallarına göre yine böyle bir durum söz konusu. Ve son olarak İran'ı aktarmak istiyorum. 290 sandalyeli parlamentoda 250 milletvekilinin imzası ve onayıyla nükleer anlaşma için şartları ortaya koyan bir bildiri okunmuş. Amerika malum, Amerika ile anlaşma yapıyorsunuz, sonra Amerikalılar başkan değişiyor, anlaşmayı çöpe atıyor. Amerika'ya güven olmaz ki. Herhangi bir konuda Amerikan yönetimi size bir söz verdiği zaman bilin ki o söz çöpe gidebilir. Dolayısıyla İranlılar yeniden tek taraflı anlaşmadan çekilmeyeceklerine dair yasal garanti sunulması, Amerikan Kongresi'nin onaylaması, yaptırımların yeniden konulmaması, çünkü koyuyor sonra Amerika yaptırımları, yani kurallar temelli düzen, Amerika ne istiyorsa herkes onu yapmak durumunda. Hepsinin bunun altını çizen, petrol ihraç edebilmesini sağlamasını altını çizen şartlar ortaya koymuşlar. Bu da meclisin iradesi efendim. Evet, Covid notları kalmıştı bir tek ama yani Guterres şikayet etmiş. Batılı ülkeler aşıları paylaşmıyorlar diye pandemi herkes unuttu. Şimdi bir de Çin'e bakıyorlar. Şimdi bir patlama var ya, vay, Şangay'da insanlar yeniden karantina altında şikayet sergiliyorlar. Şikayetlerini dile getiriyorlar diye görüntüleri paylaşıyorlar. Yani Amerika'da milyonlarca insanın başına gelmedik kalmadı tabii yani. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi Brothers Four Greenfields'le veda edecekmişiz bugün size. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim.
There were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. Were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam?
when dark clouds hide the day. I only know there's nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again.
Eksende dünyayı anlatıyor.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.